Bölüm 5. Bay Golyatkin, düşmanlarının ve onu izleyenlerin elinden, üzerine gelen piske yağmurundan, korkuya kapılmış yaşlı kadınların çığlıklarından, kadınların ahvahlarından ve Andrei Filipovich'in öldürücü bakışlarından kurtulmak için çılgın gibi koşarak İzmailovski Köprüsü'nün hemen yanındaki Fontanka kıyısına, sahiline vardığında, Petersburg'un saat kulelerinin hepsinde saatler tam gece yarısını vuruyordu. Bay Golyatkin ölü gibiydi. Kelimenin tam anlamıyla ölü gibiydi. O anda koşabilme yeteneğini yitirmediyse, bu kesinlikle bir mucizeydi. Sonunda inanmayı reddettiği bir mucize. Korkunç bir geceydi. Islak, sisli, yağmurlu, karlı, hastalıklı, nezleli, sıtmalı, anjinli, her çeşidinden ve cinsinden ateşli hastalıklı, sözün kısası, Petersburg kasımlarının her çeşit özelliğini taşıyan korkunç bir Kasım gecesi. Rüzgar ıssız sokaklarda uğulduyor, Fontanka ırmağının simsiyah sularını diz boyu kaldırıyor, kıyı boyundaki zayıf direkli sokak fenerlerini kuvvetlice sallıyor, fenerler de onun uğultusuna, kemanlarının kulakları tırmalayan tiz sesinin ve ince ıslıklarının oluşturduğu, her Petersburglunun çok iyi bildiği o sonsuz, rahatsız edici konserle karşılık veriyorlardı. Yağmur ve kar aynı anda yağıyordu. Rüzgarın savurduğu yağmur taneleri itfaiyeci hortumundan çıkmış gibi neredeyse yatağa geliyorlar, zavallı Bay Golyatkin'in yüzüne sanki binlerce toplu iğne ve çivi gibi saplanıyorlardı. Yalnızca uzaklardan gelen tekerlek seslerinin, rüzgarın uğultusunun ve fenerlerin ıslığının bozduğu gecenin sessizliğinde damlardan, çatılardan, oluklardan dökülüp yaya kaldırımının granit taşlarına çarpan suyun insana hüzün veren sesi duyuluyordu. Yakınlarda da uzaklarda da kimsecikler yoktu. Böyle bir zamanda ve havada olmaması olağandı zaten. Yalnızca Bay Golyatkin tek başına, içindeki umutsuzluğuyla Fontanka'da, yaya kaldırımında gecenin bu saatinde küçük adımlarla koşarcasına yürüyerek bir an önce Şestilevaşnoya sokağına, dördüncü kattaki evine ulaşmaya çalışıyordu. Her ne kadar karlı yağmurlu, adı bilinmedik daha bir sürü belasıyla Kasım gecelerinin Petersburg fırtınası, karşılaştığı şanssızlıklar yüzünden zaten ölmüş olan Bay Golyatkin'in üzerine saldırıp soluk almasına izin vermezken, önünü görmesine engel olurken, iliklerine kadar işlerken, koşmasını zorlaştırırken, son umutlarını da yok ederken, inadına onun düşmanlarıyla birlik olduğunu belli ederken, onun bu gününü ve gecesini zehir etmek niyetinde olduğunu anlatırken, her yandan acımasızca üzerine saldırırken, bütün bunlara karşın, Bay Golyatkin, kaderinin bu darbesini umursamıyordu. Birkaç dakika önce devlet görevlisi Berendeyev'in evinde olanlar çok sarsmıştı onu. O anda yabancı, ilgisiz bir gözlemci, Bay Golyatkin'in bu acınacak durumunu, koşuşunu görseydi, onun içindeki korkunç acıları, ezilmişliği hisseder, kesinlikle Bay Golyatkin'in o anda kendinden saklanmak, kendinden kaçmak ister gibi göründüğünü söylerdi. Evet, gerçekten öyle görünüyordu Bay Golyatkin. Dahasını söyleyelim, Bay Golyatkin o anda yalnızca kendinden kaçmak istemiyordu. Üstelik bütünüyle yok olmak da istiyordu. Kaybolmak, kül olup havaya savrulmak istiyordu. O anda çevresinde olup bitenle ilgilenmiyordu. Ne olup bittiğini anlayamıyordu da. Böylesine kötü, fırtınalı bir gecede, önündeki uzun yolda, yağmurda, karda, rüzgarda, kötü hava koşullarının bütün bu zorlukları da onu hiç etkilemiyormuş gibiydi. Bay Golyatkin'in sağ ayağındaki çizmeden çıkan galoşu, Fontanka yaya kaldırımında çamurlu karın içinde kalmıştı. Bay Golyatkin galoşunu almak için geri dönmeyi bir an bile düşünmemiş, dahası galoşunun ayağından çıktığının bile farkına varmamıştı. Öylesine kendinde değildi ki ve biraz önce o evde öylesine küçük düşürülmesinin etkisi altında, içinde bulunduğu koşullara karşın birkaç kez ansızın durmuş, yaya kaldırımının ortasında bir süre direk gibi kıpırdamadan dikilip beklemişti. O anda ölüyordu, yok oluyordu. Sonra çıldırmış gibi kopuyordu bulunduğu yerden. Tekrar koşmaya başlıyordu. Onu kovalayan birinden kaçıyormuş, daha korkunç bir felaketten kurtulmaya çalışıyormuş gibi arkasına bakmadan koşuyordu. Durumu gerçekten çok kötüydü. Sonunda bitkin düşüp durdu Bay Golyatkin. Ansızın burnundan kan boşanmış biri gibi kıyıdaki parmaklıklara tutundu ve Fontanka'nın bulanık, simsiyah sularına bakmaya başladı. Sulara öyle ne kadar zaman baktığı bilinmiyor. Yalnızca Bay Golyatkin'in o anda büyük bir umutsuzluk içinde, perişan bir durumda olduğu, acılar içinde kıvrandığı, her şeyi, İzmailovski Köprüsü'nü de, Şestilavaşnoya Sokağı'nı da, o andaki kendi varlığını da, ancak hayal meyal anımsayacak kadar bitik, ruhsal yönden çökmüş olduğu biliniyor. Gerçek neydi? Evet, o anda hiçbir şey umurunda değildi. Elbette olan olmuştu. Kararın altına imza atılmıştı. Bay Golyatkin'in yapabileceği ne vardı? Birden bütün bedeninde bir ürperti hissetti. Elinde olmadan birkaç adım yana sıçradı. Anlatılamaz bir huzursuzlukla çevresine bakınmaya başladı. Ama kimsecikler yoktu. Dikkati çekecek bir şey de olmamıştı ancak o anda, o dakikada hemen yanında, onun gibi parmaklıklara yaslanmış biri duruyormuş gibi geldi ona. Üstelik, çok tuhaftır, sanki ona bir şey de demişti, yüksek sesle, çabuk çabuk konuşarak anlaşılmayan, ama Bay Golyatkin'e hiç de yabancı olmayan, onunla ilgili bir şeyler söylemişti. Bay Golyatkin çevresine bir kez daha bakarak, ''Hayal mi gördüm yoksa?'' diye mırıldandı. Başını sallayarak ekledi. ''Sahi, neredeyim ben?'' ''Ah, ah.'' Bu arada huzursuz, hüzünlü ruhsal durumu içinde, hatta korkuyla gözlerini kısıp görme gücünü artırmaya çalışarak önünde uzanan puslu, rutubetli uzaklara bakıyor, oralarda neler olduğunu görmeye çalışıyordu. Ama yeni hiçbir şey yoktu. Bay Golyatkin değişik bir şey görememişti oralarda. Sanki her şey yolunda, olması gerektiği gibiydi. Yani kar giderek daha çok, daha yoğun, daha iri taneli yağıyor, 20 adım ötesi görünmüyor, fenerler önce olduğundan daha tiz, yüksek sesle ıslık çalıyor, rüzgarsa karnını doyurmak için bir metelik isteyen yapışkan bir dilenci gibi hüzünlü şarkısını sanki daha acıklı söylüyordu. Bay Golyatkin hafiften çevresine bakınarak tekrar yola koyulduğunda yine ''Ah, ah!'' diye mırıldanıyordu. Bu arada Bay Golyatkin'in içine bambaşka bir duygu dolmaktaydı. Hüzün deseniz, hüzün değildi bu. Korku deseniz, o da değil. Damarlarında yakıcı bir ürperti dolaşıyordu. Dayanılmaz derecede tatsız bir andı. Kendini rahatlatmak için, ''Yo, bir şey yok.'' diye mırıldandı. ''Hayır, bir şey yok. Belki hiçbir anlamı yoktur bunun. Kimseye bir zararı da yoktur. Belki öyle olması gerekiyordu.'' Ne dediğini anlamadan sürdürüyordu konuşmasını. ''Bakarsın, bütün bunların sonu iyi gelir. Bir şeyden yakınmak gerekmez. Her şeyin yolunda olduğu anlaşılır.'' Bay Golyatkin kendi kendine konuşarak böylece kendini sözcüklerle rahatlatmaya ve avutmaya çalışıyordu. Yürürken bir yandan da şapkasında, yakasında, paltosunda, kravatında, çizmelerinde, her yerinde kalın bir tabaka olacak biçimde birikmiş karları silkeliyordu. Ne var ki içine dolan o tuhaf duyguyu, o karanlık tuhaf hüznü üzerinden atmayı, kendinden uzaklaştırmayı başaramıyordu. Uzaklarda bir yerde bir top patladı. ''Üf, ne hava!'' diye geçirdiği içinden kahramanımız. ''Sel mi geliyor yoksa? Demek su seviyesi bayağı yükseldi.'' Bay Golyatkin böyle düşünürken birden karşıdan ona doğru gelmekte olan, tıpkı onun gibi herhangi bir nedenle geç kalmış birini gördü. Görünüşte son derece olağan, sıradan bir durumdu bu. Ama nedendir bilinmez, Bay Golyatkin şaşırmıştı. Dahası biraz korkmuş, telaşlanmıştı da. Korkusu, karşıdan gelenin kötü biri olduğunu düşündüğünden değildi. Öyle korkmuştu işte. Bakarsın. Bay Golyatkin'in içinden şöyle geçti. Öyle ya, kimin nesidir bu saatte sokaklarda dolaşan bu adam? Belki de öyle biridir, kötü bir amacı vardır. Boşuna gecenin bu vakti sokaklarda dolaşmıyordur. Yolumu kesecektir. Bıçaklayacaktır beni. Aslında belki tam böyle düşünmemişti Bay Golyatkin. Ama buna benzer bir duyguya kapılmıştı. İçinden oldukça kötü bir şeyler geçmişti. Ne var ki düşünmeye, bir şeyler hissetmeye zaman yoktu. Karşıdan gelen kişi artık iki adım önündeydi. Bay Golyatkin her zaman olduğu gibi hemen kendisinin kimsenin etlisine sütlüsüne karışacak biri olmadığını, kendi yoluna gittiğini, yolun herkes için yeterince geniş olduğunu, kimsenin geçmesiyle ilgilenmediğini anlatan alışılmış tavrını takınmıştı. Biraz sonra olduğu yere çakıldı kaldı. Yıldırım çarpmış gibi durdu. Birden geri döndü. O anda yanından geçmiş olan adamın arkasından bakmaya başladı. Bir şey arkasından kuvvetlice tutup, rüzgarın rüzgar okunu çevirdiği gibi hızla çevirmişti onu. Adam kar fırtınasının içinde gözden kaybolmak üzereydi. O da Bay Golyatkin gibi hızlı yürüyordu. O da tepeden tırnağa sıkı giyimliydi. Sarınıp sarmalanmıştı. Ve Fontanka sokağında onun gibi kısa, sık adımlarla biraz yalpalayarak yürümeye çalışıyordu. Bay Golyatkin kararsız gülümseyerek, ama bu arada bütün bedeninde bir ürperti dolaşmıştı, şöyle mırıldandı. ''Nedir bu? Ne oluyoruz?'' Sırtından bir ürperti geçti. Bu arada önündeki adam gözden kaybolmuştu. Ayak sesleri bile duyulmaz olmuştu. Oysa Bay Golyatkin hala duruyor, arkasından bakıyor, yavaş yavaş kendine geliyordu. Canı sıkkın, düşünüyordu. ''Sahi, ne oluyor bana? Gerçekten aklımı mı yitirdim?'' Dönüp adımlarını giderek daha çabuklaştırarak yoluna devam etti. İyisi mi bu konuda artık hiç düşünmemek istiyordu. Bu amaçla sonunda gözlerini bile kapamıştı. Rüzgarın uğultusu, kötü havanın gürültüsü arasında ansızın yine oldukça yakınında birisinin ayak sesi geldi kulağına. Ürpererek açtı gözlerini. 20 adım önünde yine hızla ona doğru yaklaşmakta olan birini gördü. Bu adamın acelesi vardı. Koşarcasına yürüyordu. Çok acelesi var gibiydi. Aralarındaki uzaklık hızla kısalıyordu. Yanından geçerken Bay Golyatkin geç kalmış bu yeni arkadaşın yüzünü iyice görmüştü. Görür görmez de şaşkınlıkla, dehşetle bir çığlık atmış, ayakları bedeninin ağırlığını taşıyamaz olmuştu. 10 dakika önce yanından geçen adamdı bu. Şimdi yine hiç beklenmedik bir biçimde karşıdan gelip yanından geçmişti. Ne var ki Bay Golyatkin'i şaşırtan yalnızca bu gariplik değildi. Bay Golyatkin öylesine şaşırmıştı ki birden olduğu yerde kala kalmış, bir çığlık atmış, bir şey söylemek istemişti. Sonra bu yabancıya yetişmeye çalışmış, onu bir an önce durdurmak için olacak, arkasından seslenmişti bile. Yabancı, Bay Golyatkin'in 10 adım ötesinde durdu. Öyle ki hemen yakındaki sokak fenerinin ışığı ona vuruyordu. Yabancı durunca Bay Golyatkin'e döndü ve telaşlı bir merakla onun ne diyeceğini beklemeye koyuldu. Kahramanımız titrek bir sesle, ''Bağışlayın, sanırım birisine benzettim sizi.'' diye mırıldandı. Yabancı bir şey söylemeden canı sıkkın döndü, Bay Golyatkin yüzünden kaybettiği 2 saniyeyi kazanmak istiyormuş gibi hızlı adımlarla yoluna devam etti. Bay Golyatkin'e gelince her yanı titriyordu. Dizleri tutmaz olmuştu. İnleyerek yaya kaldırımının sınır taşına çöktü. Onun böyle şaşırması boşuna değildi. Yabancı bu kez tanıdık gelmişti ona. Hepsi bu kadar olsa yine bir şey değildi. Bay Golyatkin tanımıştı bu adamı. Hem de çok iyi tanımıştı. Çok sık görüyordu onu. Bir zamanlar, hatta şu yakınlarda çok kez görmüştü onu. Peki ama nerede? Dün olabilir miydi? Ne var ki asıl önemli olan, Bay Golyatkin'in onu sık görmüş olması da değildi. Ayrıca bu adamın değişik hiçbir özelliği de bulunmuyordu. İlk bakışta dikkati çekecek bir yanı kesinlikle yoktu. Herkes gibi biriydi işte. Akıllı uslu, yani akıllı uslu herkes gibi biri. Belki bir takım çok üstün meziyetleri bile vardı. Sözün kısası, normal biriydi. Bay Golyatkin'in içinde bu adama karşı en küçük bir nefret, düşmanlık, hatta en basit anlamıyla küçücük bir antipati bile yoktu. Oysa dünyanın bütün hazinelerini verseler, onunla karşılaşmayı, söz gelimi, özellikle o anda olduğu gibi karşılaşmayı istemezdi. Burada önemli olan ortamdı. Daha açık anlatalım, Bay Golyatkin çok iyi tanıyordu bu adamı. Adını ve soyadını biliyordu. Öte yandan, yine dünyanın bütün hazinelerini verseler, adını, baba adını, soyadını söylemeye asla razı olamazdı. Bay Golyatkin'in şaşkınlığı uzun süre mi sürdü, kısa süre mi? Yaya kaldırımının sınır taşında uzun süre mi oturdu, söyleyemeyeceğim. Ama bir süre sonra nihayet biraz açılınca birden ayağa fırladı, arkasına bakmadan var gücüyle koşmaya başladı. Soluk alamıyordu. 2 kez ayağa takılıp tökezlemiş, düşecek gibi olmuştu. Bu arada Bay Golyatkin'in öteki çizmesi de galoşunca terk edilmiş, yetim kalmıştı. Biraz soluklanmak için sonunda yavaşladı Bay Golyatkin. Aceleyle bakındı. Farkına varmadan Fontanka sokağının sonuna kadar koşmuş olduğunu, Anişkol Köprüsü'nü çoktan geçtiğini, Nevski Caddesi'nin ortalarına geldiğini, artık Litenaya sapağında olduğunu fark etti. Litenaya'ya saptı Bay Golyatkin. O andaki ruhsal durumu, ırmağın parça parça çökerttiği korkunç bir uçurumun kenarında duran, ayaklarının altındaki toprağın artık son kez sallandığını, kopmaya başladığını hissederken geri sıçrayarak, bakışlarını kapkara uçurumdan kaçıracak gücü de kararlılığı da olmayan uçurumun çektiği, sonunda kendini dipsiz uçuruma atıp, böylece sonunun gelmesini kendi çabuklaştıran bir insanın ruhsal durumunu andırıyordu. Bay Golyatkin yolda kötü bir şeyle daha karşılaşacağını, başına tatsız bir olayın daha geleceğini biliyor, hissediyordu. Dahası bundan kesinlikle emindi. Söz gelimi tekrar o yabancıyla karşılaşabilirdi. Gelin görün ki çok tuhaftır, onunla karşılaşmayı istiyordu bile. Bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyor, yalnızca her şeyin bir an önce olup bitmesini, nasıl olacaksa olsun durumunun açıklığa kavuşmasını, bunun bir an önce gerçekleşmesini arzuluyordu. Yeter ki ne olacaksa bir an önce olsundu. Bu arada koşuyordu, durmadan koşuyordu. Yabancı bir güç arkadan itiyordu onu sanki. Çünkü bedeninde tuhaf bir bitkinlik, uyuşukluk hissediyordu. Düşünceleri çakal eriği çalısı gibi her şeye hemen yapıştığı halde bir şey düşünemiyordu. Bu arada nereye gideceğini bilemeyen, sırılsıklam, soğuktan tir tir titreyen sıska bir köpek, Bay Golyatkin'in peşine takılmış, kuyruğunu ve kulaklarını kısıp, arada bir başını çevirip ürkek, anlayışlı bakışlarla ona bakarak yanı sıra koşuyordu. Bay Golyatkin'in çok zaman önce unuttuğu bir düşünce. Bir zamanlar olmuş bir olayın anısı. Aklına gelmişti şimdi. Çekiç gibi kafasına vuruyor, canını sıkıyordu. Bir türlü kurtulamıyordu bu düşüncesinden. Bay Golyatkin ne dediğini kendi de bilmeden, pis köpek, diye mırıldandı. Sonra o yabancıyı İtalyan sokağının köşesinde tekrar gördü. Ancak bu kez yabancı, Bay Golyatkin'e doğru karşıdan gelmiyor, birkaç adım önünde, onun gittiği yönde, onun gibi koşuyordu. Şestilavaşnoya'ya geldiler. Bay Golyatkin'in kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Yabancı, Bay Golyatkin'in oturduğu apartmanın tam önünde durdu. Kapının çıngırağının çaldığı ve aynı anda da demir süngünün gıcırdadığı duyuldu. Avlu kapısı açıldı, yabancı eğildi, bir anda gözden kayboldu. Aşağı yukarı aynı anda Bay Golyatkin de kapıya varmış, ok gibi kapıdan girmişti. Homurdanan kapıcıya bakmadan, koşarak soluk soluğa avluya girdi. Girer girmez bir an gözden kaybettiği ilginç yol arkadaşını gördü. Yabancı, Bay Golyatkin'in oturduğu dairenin bulunduğu bölümün girişinden girmişti. Bay Golyatkin arkasından koştu. Merdiven karanlık, rutubetli ve pisti. Merdivenin her sahanlığı o katta oturanların attığı bir sürü döküntüyle tıka basa doluydu. Öyle ki karanlıkta bu merdiveni çıkması gereken buraya ilk kez gelmiş biri bacağını kırma tehlikesini göze alıp bu merdivene de bu berbat yerde oturan tanıdıklarına da lanetler okuyarak bu merdivende yarım saat seyahat etmek zorunda kalırdı. Ne var ki Bay Golyatkin'in yol arkadaşı merdivene hiç de yabancıya benzemiyordu. Burada oturan biri gibi çıkıyordu merdiveni. Koşar adımlarla, zorlanmadan bu ortamın hiç de yabancısı değilmiş gibi çıkıyordu. Bay Golyatkin neredeyse yakalayacaktı onu. Yabancının paltosunun eteği 2-3 kez yüzüne değmişti bile. Kahramanımızın kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Esrarengiz adam tam Bay Golyatkin'in oturduğu dairenin kapısının önünde durmuştu. Parmağıyla kapıyı tıklattı ve başka zaman olsa Bay Golyatkin şaşırırdı. Petruşka yatmamış, kapının dibinde bekliyormuş gibi kapıyı hemen açtı, içeri giren yabancının arkasından elinde mumla yürüdü. Öykümüzün kahramanı kendinde değilmiş gibi koşarak girdi açık kapıdan. Paltosuyla şapkasını çıkarmadan dar koridoru geçti ve odasının kapısında yıldırım çarpmış gibi kala kaldı. Bay Golyatkin'in ön sezilerinin hepsi gerçekleşmişti. Korktuğu, beklediği her şey şimdi açıkça gerçek olmuştu. Soluk almakta güçlük çekiyor, başı dönüyordu. Yabancı, onun gibi üzerinde paltosu, başında şapkasıyla hafiften gülümseyerek, gözlerini biraz kısmış, Bay Golyatkin'in karyolasında oturuyor, dostça başını eğerek onu selamlıyordu. Bağırmak istiyordu Bay Golyatkin ama bağıramıyordu. Herhangi bir biçimde tepki göstermek istiyordu ama gücü yetmiyordu buna. Saçları dimdik olmuştu. Ne yaptığını bilmeden dehşet içinde yere oturdu. Nedensiz de değildi bu. Bay Golyatkin gece arkadaşını şimdi tam anlamıyla tanımıştı. Gece arkadaşı kendisinden başkası değildi. Yani Bay Golyatkin'in kendisi bir başka Bay Golyatkin. Her şeyiyle kendisinin bir eşi. Kısacası her bakımdan öteki dedikleri çeşidinden.